Yaratıcı Yazarlık 8. haftaya hepiniz hoş geldiniz. İyi bir hafta dileyerek başlıyorum. Bu hafta öncelikle yalan söylemekle uydurmak arasındaki ince ayrıntıdan başlamak istiyorum. Şimdi yalanı kendi tanımıma göre tanımlıyorum. Şekilde istediğin ölçüde, duymak istediğin ya da belli bahaneler üreterek ya korktuğun için ya utandığın için ya da bir sürü şekilde ya yani bir sürü farklı olasılıkla gerçekten kaçmak için ya da gerçeği bükmek için yapılan yeni bir gerçeklik ortaya çıkarmak. Benim tanımım bu yalana ilişkin. Yani gerçeği bükmek, katlamak, normal gerçekle biraz ya bağlantı kursa da başka bir aslında bileşikler gibi. Bileşik kaplarda böyle bir ayrı gibi görünür ama aynıdır ya. İşte yalanla gerçek bileşik kaplar gibidir benim nazarımda, benim tanımıma göre. Ama farklı gibidir. Şimdi uydurmak... Yalan gerçeği ayırmaksa, yani yalan gerçeklik katmaksa bir başka bir gerçekten ayırıp, gerçeği soyutlayıp, gerçeklik katmaksa uydurmak yama şeklinde gerçekliğe zarar vermeden gerçekliğe takıp, takıştırıp ya da kesip bir şekilde gerçeklikle uyumlu olarak uymak, yani adı üstünde gerçeğe katkıda bulunmak diyeyim. Yalan söylemek aslında bir sanatçı için olmazsa olmaz bir şey yani. Bir sanatçı bir yalan söylemenin asıl, şimdi herkes yalanı kötü olarak düşünür hepimiz. Çünkü gerçeklikte gerçeklik hangisi gerçek, neyin gerçek olduğunu bilmek ister insanlar. Çünkü sağlam bir şey, zemin olmasını ister. Ama sanat da bu zorunlu değildir. Hatta sanat ne kadar yalan olursa o kadar iyidir. Bu arada kendi tanımımı söylüyorum tamamıyla. Bu benim bakış açım. Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Bunun için yani bir insan eğer sanatla ilgilenmek istiyorsa iyi yalan söylemek zorundadır. Yani bu insan için, yani bir atıyorum bir heykel yapıcısı bir kaplumbağayı ya da herhangi bir şeyi üç gözlü yapabilir. Bu bir yalandır. Gerçekte kaplumbağa üç gözlü değildir. Gerçeği büker, farklı bir gerçeklik oluşturur ama gerçekten de soyutlanır. Ama olan bir kaplumbağa, canlı bir kaplumbağanın üzerine resim ya, o kabuğundaki çizgileri belirginleştirmek uydurmaya bir örnek olarak şey yapılabilir, verilebilir. Yalan söylemekle uydurmak yani uydurmak birçok insana göre daha böyle şeydir, nasıl derler, daha böyle yani naiftir. Ya uydurmak çok büyük, ya işte bir ritme göre bir şarkı uydurursun, kendi bildiğin bir ritme göre bir şey yaparsın. Yani çok böyle, ya da işte adımlarınla, işte adımlarına uydurulmuş bir işte ya düşüncelerini adımlarına göre uydurursun. Ya da hani yani şeydir, hani çok fazla nasıl derler, yani zarar vermeyecek ya da bir şeyi çok fazla değiştirmeyecek. Yani fiziksel değişim uydurmaksa kimyasal değişim şeydir, yalandır. Böyle açıklayayım yani bunu, ancak böyle bir açıklama bulabildim. Bir yazdığınız, tabii şimdi konu yazma olduğu için, yazdığınız şeyde, eserde yazdığınız şeye baktığınızda acaba yalan mı söylüyorsunuz yoksa uyduruyor musunuz diye kendinizi kontrol etmenizi öneriyorum. Eğer yalan söylediğinizi düşünüyorsanız bu gerçekten olmuş bir eserdir. Yaptığınız, yazdığınız şey. Eğer uydurduğunu düşünüyorsanız, yani fiziksel bir değişimse yaptığınız şey, işte kağıdın yırtılması gibi bir şeyse, yazdığınız eser olmamıştır aslında yani. Bu bir benim nazarımda sağlamadır. Yani matematiksel işlemin sağlaması gibi bir şeydir. Yazdığım şeyi önce bakarım. Acaba bu şekerin karamelize oluşu gibi bir şey mi? Yani yalan mı söylüyorum ben bu yazdığım şeyde? Yoksa kağıdın yırtılması gibi bir şey mi? Uyduruyor muyum? Bunu çok kısa zaten ya aslında bu konuyu bir haftada işlemeyi düşünüyordum ama çok da nasıl derler? Çok da gerek görmedim. Bu çok kısa bir şey geçip diyalog olayı gelmek istiyorum. Bu arada sormak istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin bir şey. Yok galiba. Geliyor değil mi sesim?
Evet.
Ya benim işte bir şey yazarken en çok zorlandığım şey diyalog. Aslında kısa bir diyalog vermek isterdim ama hani çok fazla uzun bir programımız olmadığı için diyalog ya bu şeyinizi bu yeteneğinizi diyalog kurabilme. Ya sonuçta arkadaşınıza ya da herhangi bir insanla diyalog kurduğunuzda eksiltimleri kullanırsınız. Ama bir yazı diyalog kurduğunuzda hem eksiltili cümleler kullanıp ya diyalog sonuçta yolun özü eksiltili cümle kullanmaktır yani işte. İşte merhaba merhaba işte ben kalemi alacağım. Hangi kalemi? İşte kırmızı olan kalemi, işte masanın üzerinde duran kalemi gibi bir şey demezsiniz. İşte, kalem dersiniz, elinizi uzatırsınız. Kalemi hangisi der? İşte masanın işte şu dersiniz. Yani işaret verirsiniz falan. Çünkü jestler ve mimiklerle bir arada kullanılıyor diyalog. Dolayısıyla olduğu gibi ya hayatı diyor yani hayattaki bir şey diyalog şey yaparken tıpkı hani radyo tiyatrosu gibi bir hani radyo tiyatrosunda işte adam işte böyle ucuz radyo TGRT'deki radyo tiyatroları var ya o şimdi evime geliyorum Allah'ım ne kadar güzel bir işte ah ateş de yanıyor falan gibisinden diyorlar ya. Mesela o çok böyle sakil bir şeydir bence tekniktir. Yani işte ateşin efekti, ateş yanma efekti yeterlidir. Ama işte o diyalogla bunu şey yapıyor, belirtiyor açıklayıcı bir şekilde. Yani diyalog o kadar nasıl derler karışık bir şeydir ki, işlemdir ki hem çok bir şey anlatacaksınız. Hem de fazla açıklayıcı olmayacaksınız. Hem işte bir şeyi ders var. Hem bir şeyi açıklayacaksınız, hem fazla açıklayıcı olmayacaksınız ve hem de nasıl derler? Yaptığınız şeyin yani yetersiz görünmemesini sağlayacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir gün şimdi işte bir telefon yani planlı bir telefon konuşmanızda telefonu açtığınızda kayıt yazınızı da açın ve o telefonda konuştuğunuz şeyleri sadece sizin tarafınızda olan kaydı alacaktır telefon kayıt yazı. Onu yazın. Bakalım ondan ne anlayacaksınız yani. Ya da başka birine gönderin. Bu bir alıştırma şeyi olabilir. Onu bir öyküde kullanabilirsiniz. Ya da onu farklı bir şekilde yani ne konuştuğunun tahmin edilmesini sağlayabilirsiniz. Mesela işte diyalog öykü yazın diyeceğim size ödev olarak. Sadece diyalogdan oluşan bir öykü yazın diyeceğim. Ama işte eğer zamanım olsaydı bu alıştırmayı da verecektim. İsterseniz böyle bir alıştırma yapmak isterseniz bana gönderebilirsiniz. İşte işte bir öyküye koyabilirsiniz ya da bunu olduğu gibi gönderebilirsiniz. Yani nasıl ne kadar farklı şeyler anlaşılacağına inanamazsınız. Yani işte eğer gönderen çok olursa, bir ya da iki kişi olursa, iki ya da üç kişi olursa bunu da şey yaparız öbür hafta. Bunun üzerine nasıl derler? Şu şöyle olmuştur kesin, bu böyle olmuştur kesin. Olasılıklar inşa edebiliriz yani. Böyle bir alıştırma yapmıştık zamanında biz.
Eylem, ben Anneler Günü için bir öykü almıştım. Orada 2-3 kişinin diyaloğu geçiyordu. Yani kendimce tabii yazdım. Onu sana bir göndereyim ben yarın.
Olur. Şimdi bu arada
Şimdi
yani
belki
şimdi
bir sorayım mı?
ödevi ha.
Şu alıştırmada yanlış anlamadıysam kayıt cihazını açıyorum ve sıradan bir telefon konuşmamı kaydediyorum. Ve bu konuşmada benim konuştuklarımı her cümleyi ama yazıp gönderiyorum, öyle mi?
Aynen öyle. Bu hani isteğe bağlı olan bir şey. Benim ödevim bu değil. Benim ödevim şey hiçbir şekilde parantezi olmayan, açıklaması olmayan, sadece diyalogdan oluşan bir öykü yazmanız. Başı sonu, ortası sonu olan belli bir şey. Öykü yazmış olmanız. İsterseniz Facebook'ta notlarda benim bir öyküm var. İsterseniz onu gönderebilirim size. Ben yapmıştım böyle bir şey, bir çalışma kendi kendime öyle. Hani kafam attı, dedim böyle bir şey yapayım, kendi diyalog güçlendireyim, diyalogumu falan, diyalog yeteneğimi falan gibisinden. Onu gönderebilirim. Şimdi bu ödevi anlamayan varsa sorabilir. Ondan sonra şey yapacağım. Bu karakter ve işte anti karakter ve bunun öyküsünü neden verdim? O konuda neyi geliştirmek istedim? Ondan bahsedeceğim. Sonra ödevlere geçeceğim.
Bir şey diyeceğim, bu yalanla uydurma arasındaki de mi şey olacak bu ödevde?
Yok, bu yalan söylemekle uydurmak arasındaki farkı yazdığınız şeyin iyi olup olmadığını sağlamak için bir öneri olarak, daha doğrusu kendi bakış açımı yansıtan bir şey olduğunu düşünerek söyledim. Bu ayrı bir hafta olacaktı ama dediğim gibi buna ayrı bir alıştırma yapmıştım kendimce. Ama hani gerek görmedim. Bu hani siz bunu sadece bir dipnot olarak, antre parantez olarak düşünün.
Şimdi diyalog öyküsü istiyorsun da mesela illa bir olay, bir şey geçmesi de lazım aslında, değil mi? Ya da sıradan bir diyalog mu, ya da bir telefon görüşmesi, ya da atıyorum bir iş görüşmesi de olabilir gibi mi?
Yani öykü nasıl olacaksa o diyalog oluşan işte atıyorum bir zaman geçmiştir diyelim, iş görüşmesine gitmeden önce işte birisiyle konuşmuştur. Üç nokta yaparsın, sonra iş görüşmesi diyaloğunu yaparsın. Ama işte şimdi kapıdan girdi demeyeceksin.
Ama şeyleri
Sadece
kullanabiliriz, değil mi?
diyaloğu yansıtacaksın.
Şeyleri kullanabiliriz ama, değil mi?
Neyleri?
Diyalogların dışında ardından şuraya gitti, buradayken şunlar oldu diye araya diyalog dışı ufak şeyler kat. Hiç mi yok? Ay. Nasıl
Yok.
yazacağım ya?
Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sadece diyalog. Ben göndereceğim size bak. Çok zor bir şey değil yani.
Evet,
Göndereceğim
birbirine
size
konuşacak.
kendi yazdığım şeyi. Yani gerçekten hiçbir şey olmayacağını göreceksiniz.
Ama ben
Olmadığını
öykümü
göreceksiniz.
göndermem, çünkü orada düşünüyor kız, sonra ay
Yok yok.
yardım
Orada...
olsun bilmem ne, böyle biraz şey gibi.
Yok yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece zaman geçişlerini üç noktayla ya da yıldız yıldız yıldızla şey yapabilirsiniz. Başka bir sorunuz varsa alayım, yoksa
Neyse tamam, yazıp gönderelim.
devam
Yanlış varsa
etmeden
düzeltirim.
buyurun.
Yalanla uydurmaya bir kafama takılan bir şey sorabilir miyim size?
Tabii. Tabii.
Yalan için benim düşüncem bilinç gerekir bir kere ve biraz daha büyük kişi gibi geliyor. Uydurma biraz daha çocuksu gibi geliyor. Siz sanatçının yalan, iyi yalan söylemesini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Harry Potter'da başlı başına bu anlamda bir farklı bir gerçeklik size göre. Peki o zaman hayal gücünü nereye koyuyorsunuz? Yani yalan mı hayal gücü mü? Arasındaki farkı nasıl açıklarsınız?
Hayal gücü yalanı yani yalan zaten hayal gücü olmazsa oluşmaz. Ama uydurmak da hayal gücüyle oluşan bir şeydir. İşte yalan hayal gücü, uydurmak hayal gücüne biraz işte gerçeği sulandırarak koyuyorsan yalanda da hayal gücü sadece gerçekle çeşitlendirilmiş olarak konabilir. Yani uydurmaya gerçeği hayal gücüyle çeşitlendirirsin. Yalana da hayal gücünü gerçekle çeşitlendirirsin. Yani işte uydurma sütlü kahve ise işte yalan ne diyebilirim?
Kahveli süttür.
Kahveli süttür, evet.
Öyle bir örnek başka. Örnek göndersin Eylem. Mesela şu eser uydurmadır bana göre gibi.
Ya o biraz boyumdan büyük laf etmedir. Olur yani. O benim işim değil ya. Ben sadece yaptığınız şeyi kendi sağlamanızdan geçirmek için bir yöntem olarak söylüyorum. Yani işte eğer şu örnek bir uydurmadır dersen gerçekten haddimi aşmış olurum. Siz kendi sağlamanızı kendiniz yapacaksınız. Yani yalan söylediğinizi düşündüğünüz an diyeceksiniz ki vay be yapmışım yani. Bu iş harbiden yani tıkırında bu olmuş diyeceksiniz. Bu benim fikrim tabii yani. Tamamıyla hani sonuçta herkesin sonuçta bir ne bileyim ahlaki olarak yalana karşıysanız diyebileceğim bir şey yok sonuçta. Tabii yani.
Eylem bence yalan Amerikanlodur. Diğeri de sütlü kahve olabilir uydurma. Bana öyle gibi geldi ama.
O zaman espresso diyelim.
Evet, ters gibi geldi yani.
Yani ama işte hani bu ahlaki olan yalandan bahsetmiyorum. Yani bu aslında hani bu ahlak dışı bir şey değil. Sonuçta bu yalan söyleme hepimizin ihtiyacıdır. Çünkü hepimiz gerçekten gerçeklerden bir şekilde soyutlanmak isteriz ya da bir isteriz. Gerçek hayatımızda yapıyorsak bunu gayri ahlaki olur ama yazılarımızda, kurgularımızda, hatımızda yapıyorsak bu muhteşem olur. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Sormak istediğim bir şey var mı bu ödev konusunda ya da yalanla uydurma konusunda? Hemen şeye geçeceğim çünkü bu karakter, anti karakter ve şeye geçeceğim. Neden bunu istedim?
Geçsek iyi olur, süremiz bayağı.
Aynen aynen. İşte onu şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey var. İşte uzun bir şey yazacaksanız ya da işte çok ciddiye aldığınız, iyi olmasını istediğiniz, işte kesinlikle ya işte bir mesaj veriyorsunuzdur ya da bir işte teması vardır. Mesaj vermemek lazım edebiyatta da bir teması vardır. Ve bu temayı yaptığınız, söylediğiniz şeyi o kadar iyi anlatmak istiyorsunuz ki çok önemsediğiniz bir şey düşünün, tamam mı? Bunu yapmak için önce şunu öneriyorum size. Mesela ben bir tiyatro oyunu yazdığımda böyle yapmıştım işte. Önce karakteri aldım. Sonra bu karakterlerin biyografilerini, otobiyografilerini yazdım. Ama yani nereden doğup nereye gittiğini, yani işte en çok korktuğu şeyin ne olduğunu, işte en çok sevdiği yemeğin ne olduğunu, işte ya inanılmaz detaylarla süsledim. Ne kadar yazarsanız o kadar iyi. Ne kadar işte şey yaparsanız. Hatta yani işte sevdiği küfürleri, nefret ettiği işte bitki varsa onu işte yani işte hangi kokuyu sevip hangi kokudan nefret ettiğini, hangi tür erkekse hangi tür kadınları sevdiğini, kadınsa hangi tür erkekleri, ne tür insanları, işte erkekleri sevdiğini, işte ya da eşcinselse işte işte kediden korkuyorsa neden korktuğunu, bunların hepsini yapabildiğiniz ölçüde, canlandırabildiğiniz ölçüde kendi ağzından, yani normalcü tekilden falan öneriyorlar ama ben kendi ağzından yaptığım zaman daha böyle bir zevkle yaptım. Yani epey bir şizofren olacaksınız. Kendi içinizde o karakteri yaratacaksınız. Sonra o karakteri bitireceksiniz. Normalde hani tek kişilik bir oyun değilse başka bir karaktere geçeceksiniz. Aynı şeyi ona da yapacaksınız. Bunu ya yapabilmek için küçük bir örnek vermek istedim. Yani tanıdığınız bir karakterde bunu daha kolay yaparsınız sonuçta. Ama geçen hafta mesela işte bir hafta şey oldu, ertelendi. Neden ertelendi? Hiç şaşırmadım bu ertelenmeye. Çünkü insanlar başka bir karakteri yazma konusunda biraz zorlanabilir. Bunu anlayabiliyorum yani. Zıttı da olsa. Bu arada hep böyle kayıt dışı söylüyorum ama kayıtta da söylemek istedim. İlk defa denk geldi. Yazacağınız şeyin sınırları olursa çok iyi olur. Ben size sınır olarak tanıdığınız kişiyi verdim. Tanıdığınız kişiyi sırtınıza alacaktınız bir duvar misali ve karşısındaki yere gidecektiniz. Onun zıttını çizecektiniz. Ama yazacağınız öyküde tamamıyla bir kıvılcım çıkarıp çakmak taşıyla, tabiri caizse bir ateş yakacaksınız. İşte odunu kendiniz bulacaksınız. İşte bir arkadaşınızın bir özelliğini, işte kuru odun misali toplayacaksınız, kenara koyacaksınız. Bir başka bir sevmediğiniz insanın başka bir özelliğini toplayacaksınız. Ya da işte başka bir yerden yolda bulduğunuz bir insanın diyalog tarzını toplayacaksınız. İşte söylediği bir kelime hoşunuza gidecek belki. Yani çöpçülük yapacaksınız. Yani ya da işte ateşe hizmet edecek, ateşi yakmaya, ateşi körüklemeye hizmet edecek şeyler toplayacaksınız. Saksanlık yapacaksınız ya da işte parlak şeyleri toplayacaksınız. Yuvanızı alacaksınız ve o parlak şeyleri belli bir ölçüde düzenleyeceksiniz. Ve o da ne olacak? Bir karakter olmuş olacak. İnanın. Hiçbir konu bulamamış olsanız bile o karakterleri yaptığınız an, yarattığınız an zaten karakterler kendisi konuşacak. Kendisi, kendileri yani diyecek ki kardeşim bir dakika sen bunu planlıyorsun ama ben ölmek istemiyorum ya. Ben yapmak istiyorum diyecek ve sizin elinizden hiçbir şey gelmeyecek. Karakter onu yapacak. Yani onun için hani diyorlar ya yazarlık bir şizofrenlik işi, yazarlık şizofrenliktir. Harbiden de öyle olacak. İşte ben sizi şizofren olmaya hazırlıyorum arkadaşlar. Diyorum ve sormak istediğiniz bir şey var mı diye soruyorum.
Şimdi bu karakterleri anlattın ya, bu da ödevle alakalı mı yoksa bu?
Bu verdiğim ödevin neden yani iki ödev verdim size. Bir işte bir karakter tanınızı bir karakteri anlatın. İki şey karakterin tanınız karakterini anlattığınız karakterin zıttını bir öyküde zıtını anlatın, sonra onu bir öyküde birleştirin, yapın. Yani bir öyküde eksenini bir öyküye konuşamadım bir türlü. Canlandırın işte. Bunun nedenini anlattım. Bunun nedenini geçen hafta değil, belki hafta size neden bu ödevi verdiğimi öbür hafta anlatacağım demiştim. Ve bunun nedenini anlatmış oldum.
Ben mesela uzatmayı yazardım da öyküyü yazamamakla çok hala...
Şimdi hayır, sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, zira harbiden şey çok az, süremiz çok az arkadaşlar. Çünkü harbiden ödevler uzun. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman kaydı bitirip ödevlere geçebiliriz.